Ayrım 7, Kürtçe eğitim sorunu, Mehmet Bedri Gültekin, sayfa 84. Yabancı dille eğitimin sonuçları. Günümüz Türkiye'sinde ana dilde eğitim her geçen gün daha fazla baltalanmakta ve yabancı dille eğitim giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır. Bu durum sonuçları ile ilgili olarak şu belirlemeleri yapmak mümkündür. 1. Yabancı dilde eğitim sömürge mantığının sonucudur. Yeniden sömürgeleşmeye doğru gidiş koşullarında gündeme gelmiştir. Nitekim özellikle orta öğretimde 1980 yılına kadar Türkiye'de yabancı dille eğitim yapan okullar istisnaydı. Yüksek öğretimde ise Robert Kolej dışında Ortadoğu Teknik Üniversitesi vardı. Ama 12 Eylül'de Amerika'nın bizim oğlanlarının darbeyle iş başına gelmesinden sonra İngilizce eğitim yapan okul sayısında patlama yaşandı. İngilizce eğitim yapan Anadolu liseleri bütün ülkeye yayıldı. Çok sayıda üniversite ODTÜ örneğini izlemeye başladı. Beta emperyalizmi, ezilen dünya ülkeleri üzerindeki hakimiyetini çok çeşitli alanlarda yürüttüğü saldırıyla gerçekleştirmek istemektedir. Özellikle özelleştirme, sömürgeleştirme sürecinin ekonomik boyutunu, kriz bölgelerine müdahale stratejisini, askeri işgallerle ve dünyanın dört bir yanında üsler kurmak askeri boyutunu, batı tarzı hayat, bireycilik, kozmopolitizm, eşcinsellik ve benzeri propagandası, kürtüler boyutunu, neoliberal fikirlerin dayatılması ideolojik boyutunu oluşturuyor. Ezilen milletin ana dilde eğitiminin tahrip edilmesi, bunun yerine İngilizce eğitimin ikame edilmek istenmesi de benzer bir saldırıdır. Dile saldırı, kişiliğe saldırıdır, bağımsızlığa saldırıdır. Amaç, ulusal dilin tasfiyesi ve onun yerine halkına yabancılaşmış, ömürgeciliğinin uzantısı haline gelmiş bir hakim elitin kullandığı yabancı dilin geçirilmesidir. 2. Ana dilde eğitim tasfiyesi, antidemokratik gelişmenin zeminini olgunlaştırır. Küçük bir azınlığın kullandığı dilin hakim hale gelmesi, geniş kitlelerin siyasal, bilimsel, edebi, kültürel ve benzeri etkinliklerin dışında kalması anlamına gelir. Geçmişte, feodal despotizmin çok önemli araçlarından birinin, halkın konuştuğu Türkçe'den oldukça farklı bir elit dilinin Osmanlıca'nın yaratılması olduğunu belirtmiştik. Türk toplumu kabile yaşamından ve bu yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kabile demokrasisinden, feodal devlet ve yine bu devletin doğal özelliği olan despotizme doğru ilerledikçe, halkın konuştuğu dil yönetim çevrelerinden adım adım dışlanmıştır. Feodal baskı düzeninin halka en uzak olduğu noktada, dilde yabancı etkilenmeler de çok büyük oranda ulaşmış. Adeta bambaşka bir dil ortaya çıkmıştı. Anadolu beylikleri döneminde Türkçedeki yabancı dil sözcük oranı %15 dolaylarındadır. Ve bu son derece normaldir. Ünlü şair Baki'nin döneminde ise 17. yüzyıl yabancı sözcük oranı %70'lere dayanmıştır. Beylikler döneminde kabile demokrasisinin izleri hala canlıdır. Yunus Emre, geçti beyler mürüvveti derken hala hafızalarda canlı olan kabile üyeleri arasındaki eşitçiliği ve dayanışmayı anmaktadır. Buna karşılık Baki'nin döneminde ise bir yanda eğri kaltak, şalvarı saltak Osmanlı, öte yanda Osman'ın ekende ve biçende olmadığı ama yemede ortak olduğu yoksul köylü bulunmaktadır. Yoksul köylü acımasızca sömürülmekte, ezilmekte ve kırılmaktadır. İşte bu koşullarda bir elit dilinin ortaya çıkışıyla despotizmin gelişmesi arasında görülen büyük paralellik, kendi tarihimizde oldukça somut bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Aynı paralellik, son 30 yılımızda da çok net olarak görülüyor. 12 Eylül Amerikancı darbesi, Türkiye'yi emperyalist merkezleri tam anlamıyla eklemleyi amaçlayan neoliberal diktatörlük, Çiller Özel Örgütü'nün Gladio yönetimi ve Tayyip Gül ikilisinin eş başkan diktatörlüğü, Türkiye ve bütün yönetimler eliyle adım adım milli ekonomisini kaybettirmiş, emekçilerin örgütleri dağıtılmış, milli ordusu teslim alınmış ve Türkiye-Amerikan çıkarları doğrultusunda komşuların üzerine sürülen bir ülke haline getirilmiştir. Süreç, milli devletlerin dağıtıldığı ve milletin çözüldüğü bir süreçtir. Bunun en önemli göstergelerinden biri de ana dilde eğitimin büyük darbeler alması, özellikle basın yayın alanında ne olduğu anlaşılmayan, yabancı sözcüklerle iyi edilmiş bir dilin ortaya çıkması oluştur. Hiç şüphe yok ki böyle bir tuhaflık ancak halkın ve devlet ve siyaset dışına sürüldüğü koşullarda mümkün olmaktadır. 3. Yabancı dilde eğitim yapılması veya ana dilde eğitimin engellenmesi, uluslaşma sürecinin baltalanması anlamına gelmektedir. Bir ulusun ulusal gelişmesini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi, o ulusun tüm demokratik haklarını sonuna kadar özgürce kullanmasına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında tarihimiz, bütün eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen 1980'e kadar ulusal gelişmenin ilerlemesi yönünde seyretmiştir. Dil, toprak, iktisadi yaşantı ve ruhi bir şekillenme birliği açısından ulusu oluşturan unsurlar yarım yüzyıl boyunca güçlenmiştir. Çünkü bu dönemin Türkiye'si 1950 sonrasında atılan geri adımlara rağmen hala Kemalist dönemin orta çağa karşı tutumunu sürdürmekte, Türkçe sahip çıkmakta milli politikalar, ekonomide ve dış politikalarda izlenmektedir. 1980 sonrası ise ulusal devletin dağılmaya ve ulusun çözülmeye başladığı bir dönemdir. Bir önceki dönemde olumlu anlamda bahsettiğimiz bütün gelişmeler ters yaşanmıştır. Orta çağ, devletin bütün kademelerine tırmanmış ve buraları ele geçirmiştir. Milli ekonomi yıkıma uğratılmıştır. Milli dış politikanın yerine emperyalist devletlerin dış politika stratejilerine roller üstlenme anlayışı almıştır. Kemalist devrenin millet anlayışı terk edilmiş, onun yerine bir yandan Huntington'ların kimlik ideolojisi, öte yandan orta çağın toplum etnik kökeni anlayışı almıştır. Bütün bunların sonucu olarak 1980 sonrasını kapsayan dönemde Türkçe kenarlara itilmiş, ana dilde eğitim olma tekelini kaybetmiştir. 4. Ana dili yerine yabancı bir dille ikame etmeye kalkmak uluslararası yakınlaşma anlamına gelmez. Tam tersine bu durumda ezilen uluslar savunma mekanizmalarını harekete geçirecek ve direneceklerdir. Uluslararası ilişkilerin eşit olmayan ve zora dayalı olduğu koşullarda elbette ki özgür bir alışveriş olmayacaktır. Diller ve kültürler arası alışveriş etkilenme son derece doğaldır ve gereklidir. Bütün büyük diller ve kültürler tarih içinde bu şekilde ortaya çıktı. Ama emperyalistlerin kendi dil ve kültürlerini dünyanın geri kalanına dayatmaları bu süreci olumsuz yönde etkilemektedir. 5. Yabancı dilde eğitim başka bir deyişle ana dilde eğitimin olmaması, bilimin ve bilginin geniş kitlelere ulaşmasının engellenmesi demektir. Bu olgunun bir boyutu biraz evvel de değindiğimiz gibi antidemokratik bir rejimin maddi zeminin oluşmasıdır. Diğer boyut ise geniş emekçi kitlelerin ülke kalkınması faaliyetinin dışına itilmesidir. Ekonomik gelişme üretici güçlerin özgürleşmesiyle mümkündür. En büyük üretici güç insandır. Bilimden ve bilgiden yoksa bırakılan insan üretici güç olarak etkin olamaz. Emekçinin bilgiye ve bilime en iyi şekilde kendi ana diliyle ulaştıracağı gerçeği açıklama gerektirmeyen bir olgudur. Geniş kitlelerin seferberliğini gerçekleştirmeyen hiçbir sosyoekonomik sistem refah seviyesini artıramaz. Yabancı dilde eğitim geniş emekçi kitlelerin edilgin duruma düşürülmesi anlamına gelmektedir. Yani bu şekilde en büyük üretici gücün aktivitesi sınırlandırılmaktadır. Son 200 yılın dünyasında büyük ekonomik atılımlar gerçekleştiren bütün toplumlar bu açıdan incelendiğinde son derece öğretici sonuçların ortaya çıkacağı kuşkusuzdur. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kalkınmasını 1930-40 arası 10 yıllık dönemde gerçekleştirdi. Bugün sahip olduğumuz bütün sanayi temelleri bu yıllarda atıldı. O yılların büyük hamlesiyle dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduk. Toplu iğne bile üretemeyen ülke 1940'lara geldiğinde kendi uçağını üreten bir ülke haline geldi. Bu mucizeyi başaran ülkenin aynı zamanda ana dilde eğitim devrimini yapan bir ülke olması tesadüf değildir. Bütün diğer örneklere bakalım. 17. ve 19. yüzyıl Avrupa'sının ulusal devletleri 1920-50 arasında Sovyetler Birliği ve 50 sonrasında Çili. Bu örneklerin hepsinde bir toplumsal devrimle birlikte ulusal dillerde ana dilde eğitim hamleleri hayata geçirilmiş, geniş kitlelerin harekete geçirilmesinde bu etken de önemli bir rol oynamış ve böylece büyük kalkınmalar gerçekleştirilmiştir. 6. Ana dilde eğitimden vazgeçmek, düşünmenin terk edilmesi ve dolayısıyla yaratıcılığın yok edilmesidir. Yabancı dilde eğitim yapan hiçbir sömürge bugüne kadar bilime katkı yapamadı, özgün bir düşünce ürünü ortaya koyamadı. Tam tersine bu uluslar sömürgecilik zincirini parçaladıkları ve kendi kaderlerinin ellerini aldıkları ölçüde başka bir deyişle kendi dillerinde bilim öğrenme olanağına kavuştukları ölçüde bilimsel gelişme katkıda bulunabildiler. Fazla uzağa gitmeye gerek yok, kendi tarihimizi bu söylediklerimizin kanıtı olarak ele alabiliriz. Türkçe ana dilinde eğitim yerine İngilizce ikame etmeye çalışanların gerekçesi bugün artık 100 yıl öncesinden farklıdır. Artık Türkçe bilimimiz yapılamaz demiyorlar. Çünkü Cumhuriyet'in 90 yıllık pratiği Türkçe ile bilimin yapıldığını hem de alasının yapıldığını kanıtlamıştır. Bugünkü gerekçeleri İngilizcenin bir dünya dili olduğu, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için İngilizce eğitim gerekli olduğu varsayımıdır. Burada basit bir açıkgözlülük, basit bir Ali Cengiz oyunu var. İngilizce öğrenme ile İngilizce eğitim bilinçli bir şekilde birbirine karıştırılıyor. Öte yandan dünyadaki bilimsel gelişmelerin ancak İngilizce takip edilebileceği fikri de giderek tam bir safsata haline almaktadır. Çin ve Hindistan'ın bugün dev adımlarla bilimsel gelişme dahil her alanda Batı'yı geride bırakmasına ne diyeceğiz? Günümüzde bir yıl içinde Çin'de yayımlanan bilimsel makale sayısı Amerika'yı ikiye katlamış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda ise bu oran daha da aşılacağını söyleyebiliriz. O zaman ne olacak? Okullarda Çince eğitimine mi başlayacağız? Yabancı bir ülkede olan bilimsel gelişmeyi takip edebilmek için hele de bilgisayar teknolojisinin bu kadar geliştiği günümüzde o ülkenin dilinde eğitim yapmaya gerek yoktur. Esas olan bilim dili olarak Türkçenin geliştirilmesi ve insanlığın bilimsel gelişme yoluna ilerleyişine Türkçe olarak yapacağımız katkıların koşullarını yaratmaktır. 7. Ana dilde eğitimin reddi, kültürde hem yöreselliğin hem de evrenselliğin reddedilmesi anlamına gelmektedir. Evrensel bilgi ve kültür matematik anlamda değil ama tek tek bilgi ve kültürlerin toplamıdır. Böyle bir toplamın veya daha doğru bir ifadeyle özgürce karşılıklı etkileşimin ve yararlanmanın olduğu koşullarda evrensel kültürün zenginliğinden bahsedilebilir. Ama bir dilin dünya çapındaki hakimiyeti, diğer ülkelerin dil ve kültürlerin yok edilmesi pahasına gerçekleşiyorsa, bu durumda gerçekte olan bir yöresel dilin dünya hakimiyetinin gerçekleşmesidir. Evrensel kültürden kastedilen bu olamaz. Dolayısıyla böyle bir durumda evrenselliğin zenginliğinden de bahsedilemez. Onun için yabancı dilde eğitim, yöreselliğin yerelliğin reddidir. Yöreselliğin reddi, evrenselliğin evrensel zenginliğin reddidir. 8. Ana dilde eğitimin reddi, beyin göçünü teşvik eder. Bu şekilde gerçekleşen eğitimin asıl sonucunun düşünmeyen ve yaratmayan sadece kendisinden isteneni yapan bireyin yetiştirilmesi olduğunu söylemiştik. Ama bunun istisnaları da olacaktır. Bu olumsuz koşullar içinde bile bazı üstün zekalı çocuklar yabancı dille eğitimin koymuş olduğu sınırları aşacak ve öğrendiklerine katkı yapacak düzeye geleceklerdir. Ama bu kişilerin bulundukları ülkede yani kendi ana vatanlarında çok fazla bir şey yapma şansları yoktur. Bilimsel gelişme katkı açısından ekonomik, toplumsal, kültürel ve bilimsel araştırma koşulları yabancı hakimiyetinden dolayı yeterli değildir. İşte bütün bu koşullardan dolayı ezilen ülkelerden gelişmiş kapitalist ülkelere doğru sürekli bir beyin göçü meydana gelir. Beyin göçünün gelişmiş kapitalist ülkeler arasında iki önemli sonucu vardır. Bir yandan ezilen ülkenin gelişme potansiyeli böylece bir kez daha baltalanmaktadır. Öte yandan gelişmiş ezilen ülke, beyin göçünün kendisine doğru olması sayesinde kendi gelişme olanaklarını daha da artırmaktadır. Ana dilde eğitimin olmamasını ya da baltalanmasının sonuçları hakkında da başka şeyler de söylenebilir. Bütün bunlar ana dilde eğitimin yabancı dilde eğitimle ikame edildiği ülkelerde böyle bir eğitimin emperyalizmin sömürgeci hakimiyetinin gerçekleşmesi de bir araçtan başka bir şey olmadığını yeterince göstermektedir. Bütün bu söylediklerimiz Türkçe-Kürtçe ilişkiler için de söylenebilir mi? Kürt ayrıcının iddiası bu yöndedir. Ama birinci bölümde geniş olarak inceledik. Emperyalist ülke dillerinin Türkçe karşısındaki konumuyla Türkçe'nin Kürtçe karşısındaki konumunu aynılaştıramaz. Çünkü 1. Türkiye emperyalist bir ülke değildir. 2. Türkçe Kürtler için yabancı bir dildir. Hatta Türkçe Kürt çoğunluğun ana dildir. Çok dilliliğin zenginliğini ortaya çıkarmanın yolu. Ezilen dünya ülkelerinde çok dilli yapı uygun çözüm yolu bulunduğu zaman bir zenginliktir. Aksi durumlarda ise bu yapı emperyalistlerin o ülkeye burunlarını sokmanın bir vesilesi ve nihai olarak da emperyalistlerin dil ve kültürlerine hakimiyeti yolunda bir basamak da olabilir. Çok dilli bireylerin varlığı, gerçekte farklı kültür arasında köprü ve birleştiricilik işlevi yapan insanların varlığı demektir. Bu bir şanstır. Halkların bir arada ve karışık olarak yaşadığı ülkeler bu şansa fazlasıyla sahiptirler. Bütün sorun bu şansı kullanabilmektedir. İşçi Partisi Kürt sorununda acil kardeşlik çözümü programı ve ilköğretimin üniversite sonuna kadar Türkçe eğitim ve öğretim kararı ile ana dilde eğitim sorunu nasıl çözülebileceğini göstermişti. Halk Meclisleri eliyle yönetim programı İşçi Partisi'nin mevcut idari sistemi alternatif olarak geliştirdiği programdır. Programın konumuzla ilgili bölümü şöyledir. Yerel yönetimlerden merkeze kadar tek bir demokratik yönetim sistemi. Türkiye'nin bütün bugün yürürlükte olan merkezi idari ve yerel idareler denen iki dilli ikili yönetim sistemi kaldırılarak yerel yönetimlerden merkeze kadar tek bir demokratik yönetim sistemi kurulmalıdır. Buna göre valilik, kaymakamlık gibi merkezden atan ve şifrelerle yönetilen merkezi idari kurumları kaldırılmalıdır. Bunun yerine köylerden ve mahallelerden başlayarak merkeze kadar köy ve mahalle meclisleri ve yönetimleri, ilçe meclisleri ve yönetimleri, il meclisleri ve yönetimleri merkezde TBMM ve merkezi hükümet biçiminde her kademede seçimle gelen ve o kademe halkına sorumlu olan ve o kademenin güvenlik güçlerine de kumanda eden tek bir demokratik yönetim sistemi kurulmalıdır. Hantal, baskıcı ve etkin olmayan bugünkü yönetime son verilmeli, yönetim basitleştirilmeli, ucuzlatılmalı, kanun ve tüzükler azaltılmalı, yerel yönetimlerin inisiyatifini genişleten, böylece yaygın demokrasi uygulayan, toplumun bütün birimlerini yönetime katan, iş ve hizmet üreten, verimli ve etkin bir yönetim kurulmalıdır. Bu demokratik sistem, halk inisiyatifini geliştireceği için Kürt sorun çözümünde de önemli bir rol oynayacaktır. Ulusal eşitlik ve özgürlük. Ulusal baskı ve ayrıcalıklara olanak tanıyan, ulusal eşitlik ve özgürlüğün geçerli olduğu hukuk sistemi ve toplum hayatı anayasal güvence altına alınmalıdır. Toplumumuzu insanlığın evrensel değerleriyle birleştiren, barışçı, laik, demokratik, kardeşlik kültürünü yenmek ve güçlendirmek, ana dilde laik ve demokratik eğitim görmek, demokratik kültürünü özgürce geliştirmek, basın ve yayında bulunma haklarını anayasa güvencesiyle pek gerçekleştirilmelidir. Politika ve tedbirler. 1. Türkiye'de ana dilde eğitim sorununun esası, emperyalizmin kültürel saldırısına karşı koymak, Türkçe'yi savunmak, ilkokuldan üniversiteye kadar Kürt-Türkçe ana dilinde eğitimini gerçekleştirmektir. 2. Üniversitelerde Kürdeleji enstitüleri, Kürt dili ve edebiyatı bölümleri talebe göre yeter kadar açılmalıdır. Keza, ilk ve orta öğretimde Kürtçe öğrenimi isteğe bağlı olarak müfredata alınmalıdır. 3. Yüzlerce Anadolu Lisesi ve çok sayıda özel liseleriyle birçok üniversitede yabancı dille eğitime son verilmelidir. Bu okullar ana dilde Türkçe eğitim yapan kurullar haline getirilmelidir. 4. Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilmek için bilimsel kaynakları düzenli olarak Türkçe çevrilmelidir. Ayrıca devlet, farklı kültürler arasında olumlu etkileşimin meydana gelebilmesine zemin hazırlamak bakımından etkin bir çeviri faaliyetini örgütlemelidir. Çeviri faaliyetini dünyadaki gelişmeleri bütün halkın bilgisine sunmak gibi elbette tüm eğitim kurumlarında faydalanmasını sağlamak son derece önemli bir işlev vardır. Bilginin toplumsallaşması, demokratikleşmenin çok önemli bir ön koşuludur. Bununla birlikte çeviri faaliyetinin üzerinde önemli durulması gereken çok önemli bir yanı daha vardır. Ulusal dil, çeviri faaliyeti sonucuna bütün halkın katılımıyla büyük gelişim olanakları elde edecektir. Böylece dilimiz yetersizdir, bilim yapmaya elverişli değildir türünden gerekçeler hükmünü tamamen yitirecektir. 5. Cumhuriyet'ten sonra Türk Dil Kurumu'nun oluşturması, Türkçenin geliştirilmesinde dünyadaki gelişmeleri takip edilmek için yeterli hale getirilmesinde çok önemli bir adım olmuştu. 1980 sonrasında yabancı dille eğitimi yaygınlaştırılan aynı zamanda Türk Dil Kurumu'na saldırmaları tesadüf değildir. Emperyalizm adına yabancı dillerin hakimiyetini gerçekleştirmek için seferber olanlar, dil alanındaki ulusal kuruma saldırmak, bu kurumu işlevsiz hale getirerek amaçlarına daha kolay ulaşacaklarını hesaplamışlardır. İşte bundan dolayı 1980 sonrası yapılan düzenlemelerle Türk Dil Kurumu tasfiye edilmiştir. Türk Dil Kurumu'nun temel işlevi halkın konuştuğu dilin yani Türkiye Türkçesinin bilim, kültür, edebiyat ve siyaset dili olarak geliştirilmesidir. Bu görev bugün yerine getirilememektedir. 32 yıldan bu yana Ülkemizde bu görevin bir sahibi yoktur. Bu durum sonucu olarak piyasada, sokakta, basın yayın alanında Türkçe ile Batı dilleri karışımı acayip bir dil hızla yaygınlaşmaktadır. Gerçekte ise iletişim aracı olarak Türkçe hızla bu görevini yapamaz duruma getirilmekte ve bir boşluk doğurmaktadır. Emperyalizm ve işbirlikçileri kendi dillerini bu boş kullarda yaygınlaştırıp hakim kalarak doğan boşluğu doldurmaktadırlar. Türk Dil Kurumu bugünkü işlevsizliğinden kurtarılmalı, dilin geliştirmesinin hizmetine son vermelidir. Bunun için gerekli yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır. Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi devletin gerekli mali kaynakları yaratmasıyla Türk Dil Kurumu etkin konumuna kavuşturulmalıdır. Türkçenin gelişimi için de kurumsal düzenlemeler yapmak devletin görevidir. 6. Türkçe basın yayın faaliyeti yasal güvence altına alınmalıdır. Devlet Kürt kültürünü, folklorunu, dinini araştırmalı ve geliştirmelidir. Konu milletimizin toplam zenginliğini araştıracak şekilde ele alınmalıdır. 7. İran, Irak ve Suriye ile her anda ilişkilerimizin gelişmesi, bölgemizin güçlü kültür dilleri olan Arapça ve Farsça ile daha yakın ilişkiler her bakımdan bizi daha güçlü kalacaktır. İran başta olmak üzere Irak ve Suriye'deki Türk nüfusla bu büyük birlik içinde kurulacak yakın ilişkiler aynı zamanda daha güçlü bir Türkçenin üzerine oturacağı zeminin sağlamlaştırılması anlamına gelecektir. Hiç şüphe yok. Aynı durum değişik ülkelerde değişik oranlarda dört kütede var olan Arap ve Kürt nüfus için de geçerlidir. Öte yandan adı geçen ülkenin oluşturacağı Batı Asya Birliği, bütün bölgedeki Kürtlerin arasındaki parçalanmaya son vereceği için Kürt sorunun da nihai çözümüne katkı sunacaktır. 8. Anadolu eğitimin yanı sıra gerçekten etkili sonuç alıcı bir yabancı dil öğretimine ihtiyaç vardır. Çeşitli meslek dallarında bu mesleklerin gerektirdiği bir yabancı dil öğretim gereklidir. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok insanın yabancı kaynaklara doğrudan ulaşması, gerekli ilişkisi ve faaliyetler aracı gerek kalmadan kendi başına gerçekleştirmesi önemlidir. Bunun için okulda ana dilde eğitim yarısına, yabancı dilde öğretimi de ciddiyetle ele alınmalı, göstermelik değil, gerçekten öğrenilmesini mümkün kılan bir öğretim gerçekleştirilmelidir. 7. ayrımın sonu, sayfa 95.